Ayrım 53, sayfa 521. Bunu söyler söylemez yeni satın almış olduklarımdan bir tabaka çekip çıkardım, ona verdim. Bunu anlatırken kalbim pişmanlıkla çarpıyor, bir eşek şekerlemeyi nasıl yer diye merak ettiğimden mi, yoksa ona şekerleme ikram etmenin lütufkarlığını yaşamanın keyfine varmak için mi yaptım bunu diye. Eşek şekerlemeyi bitirince onu ısrarla içeriye buyur ettim. Zavallı hayvanın sırtı öylesine yüklüydü ki ayakları titriyordu. Yularından çektim, yular elimde kaldı. Eşek bana baktı, bana vurma ama vuracaksan elimden bir şey gelmez. Böyle bir şey yaparsam dedim, Tanrı mı versin? Daha sözcüğü tam olarak telaffuz etmemiştim. Dolayısıyla tıpkı Andöle başrahibi gibi bir günah işlemiş sayılmazdım. Ki zavallı hayvancığın sağrısına amansız bir bastinado iniverdi ve bizim tören suya düştü. Onu bırak diye haykırdım ama faydasız. Hem sanırım vurgu da yanlıştı. Zira eşeğin küfelerinin birinden dışarı uğramış bir söğüt sapı pantolonumun paçasına takıldı ve çok biçimsiz bir yerine doğru yırtılmaya koyuldu pantolonum. Onu bırak bağırtısını o zaman değil, asıl şimdi koyvermeliydim diye düşünüyordum ki bu görevi pantolon eleştirmecilerime bırakmaya karar verdim. Zira kendilerini bu nedenle beraberimde getirmiştim. 33. bölüm. İlk baskıda 34. bölüm olarak geçer. İkinci baskıda numaralama düzeltilmiştir. Ancak bu gene de bilinçli bir atlama olabilir. Her şey yoluna girdiğinde iki aşığın mezarını vesaire görmek üzere Valle de Plasim eşliğinde yeniden Basekor'a indim ve ikinci kez kapıda durduruldum. Yok, bu kez eşek tarafından değil, ona vuran adam tarafından. Tam da eşeğin durduğu yerde ayaklarını iki yana açmış duruyordu. Ağır yenilgilerin ertesinde genellikle böyle bir pozisyona geçilir nedense. Ulağın elinde postaneden adıma gönderilmiş 6 livre ve birkaç soğuluk bir ödeme emri vardı. Ne münasebetle dedim. Kralın emirleri dedi ulak diklenerek. Sevgili dostum dedim, ben ne kadar kim olduğumdan eminsem sizin de kim olduğunuzdan o kadar. Peki kimsin sen dedi, aklımı karıştırma dedim. 34. bölüm. Ama bu tartışılmaz bir gerçek dedim ulağa iddiamın yönünü değiştirerek. Fransa kralına iyi niyet dışında hiçbir borcum yok. Kendisi iyi yürekli bir kişidir. Lütfen sağlık ve mutluluk dileklerimi iletiniz kendisine. Pardon moi diye yanıtladı ulak. Avignon'a gitmek için buradan Saint-Fons'a kadar olan posta yolu karşılığı kendilerine 6 livre 4 sou borcunuz var. Bu merhale kraliyet postası olduğundan iki katı ödeme yapmak zorundasınız. Aksi halde aynı yolu 3 livre 2 sou'ya kat edebilirdiniz. Ama ben karayoluyla gitmiyorum ki dedim. Dilerseniz gidebilirsiniz dedi ulak. En hürmetkar hizmetkarınızım dedim ve eğilerek selamladım kendisini. Ulak iyi eğitilmişliğin bütün içtenliği ve ciddiyetiyle aynı biçimde eğilerek iade etti selamımı. Hayatımda beni bu kadar mutsuz eden bir selam daha hatırlamıyorum. Bu insanların ağırbaşlılığının Tanrı belasını versin dedim kendi kendime. İroniden işte bu kadar anlıyorlar. Onu benzeteceğim şey sırtında küfeleri karşısında duruyordu ama bir şey dudaklarımı kenetledi, adını söyleyemedim. Efendim dedim kendimi toparlayarak, posta arabasıyla gitmek niyetinde değilim. Ama gidebilirsiniz dedi ısrarla. Eğer isterseniz posta arabasıyla gidebilirsiniz. Ama istemiyorum. Gitseniz de gitmeseniz de bedelini ödemeniz gerekiyor. Ah evet, tuz içinde öyle değil mi dedim, biliyordum. Posta için de diye ekledi. Yetişin imdadıma diye haykırdım. Nehir yoluyla gidiyorum bu akşamüstü, Ron üzerinden. Bavullarım tekneye yüklendi bile. Yolculuk bedeli olan 9 livreyi de ödemiş bulunuyorum. C'est tout égal, fark etmez dedi. Bon Dieu, hem gideceğim yolun parasını ödeyeceğim, hem de gitmeyeceğim yolun, öyle mi? C'est tout égal, diye yineledi ulak. Bu ne biçim iştir dedim. Bastille giderim daha iyi. İngiltere, ah İngiltere, özgürlükler ülkesi, sağduyu iklimi, anaların en yumuşağı ve de dadıların en tatlısı diye haykırdım bir dizim üzerine çöküp övgüme başlarken. Madame LeBlanc'ın vicdanının sesi işte tam o sırada belirdi ve siyahlar giymiş, yüzü kül rengi bir adamı diz çökmüş dua ederken görünce o giysiler içinde yüzü daha da solgun görünüyordu. Kilisenin yardımına ihtiyacınız var mı diye sordu. Ben su yoluyla gidiyorum dedim. Oysa şu adam benden yol üzerinden gittiğim gerekçesiyle para istiyor. 35. bölüm. Postaneden gönderilen ulağın 6 livre 4 sousunu almadan gitmeyeceğini fark ettiğimden bana bu paranın karşılığı zekice bir şeyler söylemek dışında yapacak pek bir şey kalmadığını düşündüm. Ve söze şöyle girdim. Öğrenebilir miyim Sayın Ulak, acaba ne gibi bir nezaket yasası uyarınca bir Fransıza davranmanız gerektiğinin tam tersine bir tavır içindesiniz savunmasız bir yabancıya karşı? Böyle bir şey söz konusu değil dedi. Kusura bakmayın ama dedim, işe pantolonumu paralamakla başladınız ve hemen ardından cebime el attınız. Oysa önce keseme davransaydınız, kendi halkınıza yaptığınız gibi sonra da beni kıçı açık bıraksaydınız şikayet edemezdim doğrusu. Durum gereğince, bu doğa yasasına aykırı, akla aykırı, İncil'e aykırı. Ama buna aykırı değil dedi ve elime basılı bir kağıt sıkıştırdı. Parleroy. Kralın emriyle. Etkileyici bir prolegomenon dedim ve okumaya koyuldum. Anlaşılan dedim, elimdeki vesikayı hızla okumuştum. Eğer birisi Paris'ten bir posta arabasıyla yola çıkarsa, hayatının sonuna dek onunla yolculuk etmek zorunda ya da en azından bedelini ödemek zorunda. Özür dilerim efendim dedi Ulak. Bu kararnamenin esasında sizin Paris'ten Avignon'a vesaire vesaire ya da başka bir yere doğru posta arabasıyla yola çıkmaya niyetlenmeniz ve yarı yolda yolculuğunuzun hedef ya da biçimini değiştirmeye karar vermeniz halinde size yardımcı olmak ilkesi yatar. Daha doğrusu amaçladığınız merhaleye varmaktan vazgeçtiğiniz noktadan iki önceki merhale ötesindeki fermiyerlere vergi ödemekle yükümlü çiftçiler, gereken bedeli ödemeniz koşuluyla buna olanak sağlanması amaçlanmıştır. Bu maddenin esas amacı diye sözünü sürdürdü Ulak, sizin kararsızlığınız yüzünden gelirlerin düşmesini engellemektir. Ulu Tanrım diye ünledim. Eğer kararsızlık Fransa'da vergiye tabi ise sizinle bir an önce barış anlaşması imzalamaktan daha yerinde bir şey olamaz. Böylelikle barış anlaşması imzalanmış oldu. 1763 Şubat'ında imzalanan ve 7 yıl savaşına son veren koşulları İngiltere'de uzun süre tartışılan Paris barışına gönderme yapılmaktadır. Eğer kötü bir barış ise temelleri Tristram Shandy tarafından atıldığı için asılması gereken de Tristram Shandy'den başkası değildir. 36. bölüm. Her ne kadar ulağa 6 livre 4 sou karşılığı yeterince zeki sözler ettiğimden emin olsam da sözlerimin yaptığı etkiyi ölçmek konusunda kararlıydım. İşte bu nedenle yani sözlerimin etkisini ölçmek amacıyla elimi cebime soktuğumda bu arada gezginleri sarf ettikleri sözlerin onlara neye mal olabileceği konusunda uyarmak isterim. Sözlerim orada yoktular. Sözlerim çalınmışlardı. O güne dek hiçbir gezgin benim o gün sözlerim konusunda koparttığım gürültüyü koparmamıştır. Gökler, dünya, denizler, ateşler diye yaygarayı bastım. Bildiğim her şeyi yardıma çağırarak. Sözlerim çalınmış. Ne yapacağım şimdi? Sayın Ulak, sakın ayağınızın dibine düşürmüş olmayayım sözlerimi. Hem de esaslısından birkaç tane dedi. Hıh dedim, birkaç taneymiş. Onlar 6 livre 4 sou etmez. Ben bir tomar sözden söz ediyorum. Başını salladı. Monsieur LeBlanc, Madame LeBlanc, benim kağıtlarımı gördünüz mü? Hizmetçi, koş yukarı. François, sen de onun peşinden git. Sözlerimi bulmalıyım. Onlar benim en güzel sözlerimdi diye haykırdım. En hoş, en esprili, en ustaca sözlerimdi. Ne yaparım ben şimdi? Nerelere giderim? Sancho Pancho eşeğin avdanlığını, aslında Sancho'yu üzen şey eşeğini kaybetmiş olmasıdır. Don Quixote 1,3,9. Yitirdiğinde bundan daha acı çığırmamıştı. 37. bölüm. İlk aktarma yapıldığında ve beynin kaydetme merkezleri bu üst üste gelen kazaların karmaşasından kendini kurtarmaya başladığında sözlerimi posta arabasının cebinde bıraktığım aklıma geldi. Eh, arabayı da sattığıma göre sözlerimi onunla birlikte posta arabası tamircisine satmış olmam gerek diye düşündüm. Bu boşluğu okur en alışık olduğu küfrü dilediği gibi etsin diye bırakıyorum. Bana gelince savurabileceğim en sunturlu küfür... Dur dedim ve böylece her biri dolgun bir yumurta kadar etli sözlerim en azından 400 altın ederlerdi. 5 para etmez yumurtalar misali Fransa'nın dört bir yanına yuvarlanıverdiler. Şimdi ben burada bir posta arabası tamircisine 4 lieu d'or karşılığı hem de kendisine fazladan bir posta arabası vererek en azından 6 eder. Dosley'e, Beckett'e, Robert ve James Dodsley, Tristram Shandy'nin 1 ve 2. kitaplarının ilk Londra baskılarını ve 3. ve 4. kitaplarının ilk baskılarını yapmışlardır. T. Beckett ve P. A. Dohant ise 5 ve 6. kitapları basmışlardır. Ya da herhangi bir başka kitapçıya işini tasfiye etmekte olan ya da bir posta arabası almak isteyen herhangi bir kitapçıya ya da iş kurmak isteyen birine sözlerimin tümünü hatta üstüne de 2-3 İngiliz altını verebilirdim. Ama onları bir araba tamircisine hediye etmek, işte buna dayanamam. Beni derhal ona götür François dedim. Vale de Place şapkasını giyip bana yol gösterdi. Ben de ulağın yanından geçerken şapkamı çıkarıp onu selamladım ve François'yı izledim. 38. bölüm. Tamircinin evine vardığımızda hem ev hem de dükkan kapalıydı. Eylül'ün 8'iydi. Tanrı'nın anası Kutsal Bakire Meryem'in doğum günü. Tattara tattara tam dünya davul zurna eğleniyor. Mayıs sırığının etrafında hoplayıp zıplıyorlar. Benim kayıp sözlerim kimsenin umurunda değil. Kapının dibindeki peykiye çöküp halimi tefekküre koyuldum ve genellikle böyle bir şansım yoktur ama yarım saat geçmemişti ki araba tamircisinin hanımı saçındaki papilloları, kağıt bigudiler, saç kıvırmak için kullanılan kağıtlar çıkarıp Mayıs sırığına geri dönmek üzere eve geldi. Bu arada belirteyim, Fransa'da kadınlar Mayıs sırığına à la folie, delicesine tutkundurlar. Yani demek istediğim sabah duaları kadar severler. Onlara bir Mayıs sırığı verin, aylardan ister Mayıs olsun, isterse de Haziran, Temmuz ve hatta Eylül birbiri ardınca yutarlar, sayısını da tutmazlar. Et, şarap, yemek, içmek, yatıp kalkmak gibidir onlar için. Diyorum ki eğer şöyle bir siyaset geliştirseydik diye düşünüyorum izninizle efendim, Fransa'da pek fazla ağaç olmadığından onlara bol bol mayıs sırığı göndersek. Kadınlar bunları hemen diker, diktikten sonra da etrafında raks edip oynamaya başlarlardı. Tabii erkekler de onlara eşlik ederdi. Başları dönüp gözleri kararıncaya dek. Araba tamircisinin hanımı daha önce de belirttiğim gibi saçındaki papilloları çıkarmak için içeri girdi. Hiçbir erkek bir kadının süslenme tutkusundan daha önemli değildir. İşte o yüzden hanım da kapıdan içeri girer girmez işine başlamıştı ve şapkasını çıkarırken papillolarından biri yere düştü. Bir de ne göreyim, üzerinde benim el yazım. Ah sinyör diye haykırdım. Bütün sözlerim başınızda madam. Je suis bien mortifié. O kadar da eziyet çektim, dedi madam. İyi ki de orada diye düşündüm kendi kendime. Daha derinlere inip bir Fransız kadınının kafasında ciddi karışıklıklara yol açabilirlerdi. Saçımı hayatımda bir kez olsun kıvırtmasaydım keşke diye düşünürdü. Tene, alınız, dedi. Benim çekmekte olduğum azaptan tamamıyla bir haber. Sözlerimi buklelerinden bir bir çıkararak şapkama koydu. Biri şu yana bükülmüştü, biri bu yana. Ah dedim basıldıkları zaman. Daha da kötü eğilip bükülecekler. 39. bölüm. Şimdi doğruca Lipus'un saatine dedim, tüm sorunlarını halletmiş bir adam edasıyla. Bizi onu görmekten, Çin tarihi dahil her şeyi izlemekten engelleyecek hiçbir şey yok artık, dedi François. Ancak zaman kısıtlı, saat 11 oldu bile. O halde acele edelim dedim, katedrale doğru kararlı adımlarla ilerleyerek. Batı kapısından içeri girdiğimizde kilise sorumlularının ufaklıklarından biri bize Lipus'un büyük saatinin işlemez durumda olduğunu, birkaç yıldır çalışmadığını söylediğinde itiraf edeyim fazla üzülmedim. Böylelikle diye düşündüm, Çin tarihine ayıracak daha çok zamanımız olur. Üstelik dünyaya bu saatin yükseliş değil de çöküş döneminin hali konusunda ayrıntılı bilgi verebilirim. Böylece Cizvitler Okulu'na yöneldik. Çin alfabesiyle yazılmış Çin tarihine göz atmak gibi bir fikir, sözünü edebileceğim benzeri pek çok fikirden belli bir mesafeden bakıldığı sürece insanı muayelesini kamçılıyor ama yaklaştıkça, daha da yaklaştıkça kalp atışlarım normale döndü. Heyecanım yavaşladı, azaldı ve sonunda yok oldu. İncir çekirdeğini dahi doldurmazdı. Aslında sorun zamanın kısıtlı olmasıydı. Zira kalbimde aşıkların mezarı yatıyordu. Tanrım dedim, kapı tokmağı elimde, ah şu kitaplığın anahtarı kaybolmuş olsa şimdi. O da oldu. Çünkü Cizvitlerin tümünün tepesi 60'tı. Cizvit cemiyeti 1764'te Fransa'da ve tüm sömürgelerinde yasa dışı ilan edilmiştir. Hem de öyle bir 60'tı ki en yaşlıları bile böylesini hatırlamıyordu. 40. Bölüm. Aşıkların mezarının yerini sanki 40 yıldır Lyon'da yaşıyormuşum gibi iyi bildiğim için, yani sağa döndüğümde kapıdan çıkar çıkmaz Foxborough'da Vasey'e varacağımı bildiğim için, çoktandır düşlerimde yaşadığım bu ziyareti kendi başıma, zaafımı bir başkası tanık olmaksızın gerçekleştireyim diye François'yı tekneye gönderdim. Büyük bir neşeyle o yöne yürüdüm. Mezarın kapısı göründüğünde kalbim artık yerinde duramaz olmuştu. Ali Cenap ve sadakat timsali ruhlar diye haykırdım. Amandus ve Amanda'ya hitaben nice nice zamandır mezarınızı gözyaşlarımla ıslatmayı düşledim ben. Geliyorum, işte geliyorum, nihayet. Ama oraya vardığımda gözyaşlarıyla sulayacak mezar falan yoktu. Ah, amcam Toby'nin ıslıkla Lilla Bloro'yu çaldığını duymak için neler vermezdim o an. 41. Bölüm. Nasıl bir ruh hali içinde olduğumu tasvir edemeyeceğim ama aşıkların mezarından uçarak ya da uçamayarak, çünkü uçup gidecek bir mevki yoktu görünürde, tekneye ancak yetişebildim. Henüz kıyıdan 100 yarda açılmıştık ki Rom ve Soğum birleştiler ve beni birlikte kucaklayıp aşağılara taşıdılar. Ama Ron nehrinden aşağı yaptığım bu geziyi daha yapmadan anlatmıştım ben. İşte Avignon'dayım. Ormond, bakınız 4. kitap 22. bölüm not 2, bir süre Avignon'da sürgün olarak yaşamış ve 1745'te orada ölmüştür. Oturmuş olduğu eski ev dışında görülecek pek bir şey olmadığından, Tristram, Avignon'daki görülmeye değer başlıca anıt olan papalık sarayını kasten görmezden geliyor. Ve bu şehir üzerine düşülecek kısa bir nottan başka bir şey bulunmadığından bizi köprüden geçerken görebilirsiniz. 3 dakikaya kalmaz ben bir eşek sırtında, François yükümle birlikte at binmiş olarak ve önümüzde her ikisinin sahibi omzuna bir tüfek vurmuş, koltuğunun altına bir kılıç kıstırmış davarını çalıp da kaçmayalım diye çıkmış gidiyoruz. Avignon'a geldiğimde pantolonumun halini, hele de ben eşeğe binerkenki halini görseydiniz, adama tedbirli davrandığı için kesinlikle hak verirdiniz ya da yüreğinizin bir yerlerinde ona içerlemiş olabilirsiniz. Oysa ben onun bu tavrını anlayışla karşıladım ve yolculuğumuz sona erdiğinde kendisine onu böyle gereksizce kaygılandıran pantolonumu hediye etmeye karar verdim. Daha ileri gitmeden Avignon hakkındaki görüşlerimi belirteyim. Şöyle, bence Avignon'a geldiği ilk gece bir şans eseri başındaki şapka uçarsa, eğer insan, Avignon Fransa'daki tüm şehirlerinden daha rüzgarlıdır diye ahkam kesmemeli. İşte ben de bu nedenle hancıya sorup gerçekten de öyle olduğunu öğrenmeden, dahası Avignon'un rüzgarlarından bu ülkede neredeyse bir atasözü gibi söz edildiğini öğrenmeden bu kazayı fazla önemsemedim. Nedenini öğrenmek için bilir kişilere başvurayım dedim. Gördüm ki buradaki herkes dük, markiz ve kont olduğundan, 18. yüzyılda Fransızların lakap ve ünvan bolluğu İngiliz gezginleri arasında sık sık alay konusu olurdu. Avignon'da tek bir barona rastlanmıyor. Esintili günlerde bu kişilerle konuşmak mümkün değil. Lütfen arkadaş dedim, katırımın yularını tutar mısınız biraz? Çizmemi çıkarmalıydım. Ayağımı vurmuştu, topuğum fena halde acıyordu. Adam hanın kapısında öylece dikilmiş duruyordu ve her nedense onun handa ya da ahırlarda görevli olduğuna karar vermiştim kendi kendime. Yuları eline verdim ve çizmemle ilgilendim. İşim bittiğinde adama teşekkür etmek ve yularını geri almak için arkama döndüğümde Monsieur Le Marque içeri girmekteydiler. 42. Bölüm. İşte artık Güney Fransa ayaklarımın altındaydı. Katırımın sırtında Ron kıyılarından Garon kıyılarına doğru dilediğimce gidebilirdim diyorum size. Ölümü geride bırakmıştım. Tanrı biliyor ve yalnızca o biliyor, hem de ne kadar gerilerde Fransa'yı gezmiş nice adamı izlemişimdir dedi ölüm. Hiçbiri bu hızda yol almıyordu ama peşimi bırakmadı. Ben gene de ondan kaçtım, keyifle kaçtım. O ise izlemeyi sürdürdü. Ama avını umutsuzca izleyen avcı misali geri kaldıkça, aramız açıldıkça bakışları yumuşadı. Peki ama ben neden ondan böyle nefes nefese kaçmaktayım? Postaneden gönderilen ulağın uyarılarına rağmen yolculuk aceleci ve koşturmacalıydı ve bunca telaşlı ve gürültücü koşturmacadan sonra yolculuk biçimimi bir kez daha değiştirdim. Katırımı ve verimli Languedoc düzlüklerinden onun sırtında sessizce ağır aksak kat edeceğimi düşünerek hayal gücümü avuttum. Bir gezgin için uçsuz bucaksız verimli bir ovada yolculuk etmek ne kadar keyif vericiyse bir gezi yazarı için o kadar belalı bir iştir. Özellikle de orta yerinden geniş ırmaklar akmıyor, görkemli köprüler geçmiyorsa ve görünürde bolluktan başka bir şey yoksa sözü edilebilecek, zira harika ya da muhteşem artık durum hangisini gerektiriyorsa dedikten sonra bir kez toprağın mümbit, tabiatın gümrah olduğunu vesaire vesaire söyledikten sonra geriye kala kala koskoca bir ova kalıyor. Onunla da ne yapacaklarını pek bilemezler gezi yazarları. Bir ova onları olsa olsa bir şehre götürecektir ve o şehirde çok muhtemeldir ki yeni bir düzlüğün başlangıcı olacaktır. Aynı şeyi yaşamak üzere bir başka şehre varıncaya dek kat edecekleri bir düzlük daha. Belalı iş. Ben bu düzlükleri aşabilecek miyim bakalım? Siz karar verin.